Ayrım 12, sayfa 132. İnferis, mahvi eğilmez. Çok keyifli bir akşam yemeği yediler, eski günleri konuştular. İzmir'deki çocukluk günlerini özlemle andılar. Rüyanın babasından kalma eski bir pikabı vardı. Artık antika sayılacak bu pikapta çaldığı nostaljik plaklar, çocukluk ve ilk gençlik anılarını olağanüstü biçimde tamamlıyordu. İkinci şişe şarabı yaraladıklarında ikisi de bayağı çakır keyif olmuştu. Hatta Rüya'nın durumu çakır keyiflikten biraz daha fazlaydı. Murat'ın orada olmasından çok mutlu görünüyor, çocukluk arkadaşını tekrar bulmuş olmanın keyfiyle durmadan bir şeyler anlatıyordu. Murat unuttuğu birçok ayrıntıyı Rüya'nın hatırlıyor olmasına şaşırmıştı. ''Yemeğimiz bittiğine göre gel şu rahat koltuklara oturalım. İçkiye orada devam ederiz. İstersen kahve de yaparım sana.'' ''Yok, şarapla devam edelim. Bu çok iyi geldi.'' Rüya mutfağa gitti. Biraz sonra elinde iki küçük kuru yemiş tabağıyla döndü. Birisini Murat'ın önündeki sehpaya koydu, birisini de kendi aldı. Gece boyunca konuşmaya ve şaraplarını içmeye devam ettiler. Uzun zamandır görüşememiş olmalarının acısını çıkarır gibiydiler. Birbirlerine anlatmadıkları şey kalmamıştı neredeyse. Murat Rüya'nın kendisi hakkında pek çok ayrıntıyı, görüşmedikleri dönemde neler yaptığı da dahil bildiğini fark etti. Oysa Murat'ın o dönemle ilgili olarak Rüya hakkında bildiği şeyler sınırlıydı. ''Bu kız bana hala ilgi duyuyor galiba.'' diye geçirdi aklından. Aslında neredeyse çocukluklarından beri düşünmemeye çalıştığı bir konuydu bu. Rüya'ya sadece bir arkadaş gözüyle bakmaya koşullandığı için romantik bir ilişki olasılığı da zihninden uzaklaştırmıştı hep. Şimdi bu kadar şarabı içip de onunla karşı karşıya oturmuş konuşurken yanıtlamaya hiçbir zaman cesaret edemediği bir soru beynini yeniden kurcalamaya başlamıştı. Rüya'nın ona ilgisi vardı, bu belli oluyordu. Ama kendisinin de Rüya'ya ilgisi yok muydu? İzmir'deki bir grup buluşmasında Murat kendisini tutamayıp Rüya'yı dudaklarından öpmüş, sonra hemen geri çekilip defalarca özür dilemişti. Rüya ise kahkahalarla gülmüş, "Tamam, tamam, sorun yok," demişti. Murat o kahkahaları alay gibi almış ve kırılmıştı. Şimdi yıllar sonra Rüya'nın kendisiyle ilgili bu kadar ayrıntıyı biliyor olmasına bakınca o kahkahanın alayla ilgisi olmadığını anlıyordu. Murat bu düşüncelere dalmış gitmişken Rüya'nın son anlattıklarını dinlememişti. Bütün bir gece boyunca Rüya ile birlikte olmanın keyfine kendisini kaptırmış, çocukluklarından beri bastırdığı duygularının peşinden sürüklenir olmuştu. Rüya, "Bir kadeh daha," diye sorunca Murat ayağa kalktı. "Yok, ben artık almayayım. Saat oldukça ilerledi. Gitsem iyi olur." "İyiydik, ne güzel vakit geçirdik." "Evet, gerçekten çok keyifli bir akşam oldu ama artık gitme zamanı." Rüya da kalktı, Murat çantasını aldı ve kapıya doğru yürüdü. Kapının ağzında durdu. Arkasından gelen Rüya'ya döndü. "Çok teşekkür ederim. Harika bir gece geçirdim sayende."
"Ben de öyle, gelmene çok sevindim."
"Sizin aşağıdaki taksi durağında bu saatte taksi vardır herhalde."
"Sabaha kadar var, meraklanma."
Sanki Rüya'nın yüzü kızarmıştı ya da belki Murat'a öyle geliyordu. Kapıda sarıldılar, Murat Rüya'yı dudaklarından öptü. Bu kez kahkaha atmadı Rüya. Murat yine aynı hatayı yaptığını düşünerek kendisini geri çekmeye çalıştı ama çekemedi. Rüya sımsıkı sarılmıştı ve Murat'ı öpmeye devam ediyordu. Bir süre öyle kaldılar, tek söz etmeden sarmaş dolay. Sonra Rüya hafifçe çekti kendisini ve sordu.
"Nerede kalacaksın?"
"Eve gidecektim."
"Gitme."
Sesi titriyordu, Rüya'nın yanakları al al olmuştu. "Nasıl yani, ne yapayım?"
"Burada kal."
Murat biraz şaşkınlık, biraz da mutlulukla olur anlamında başını salladı. Rüya kapıyı kapadı, Murat'ın çantasını aldı ve elini tuttu. Birlikte salona geri döndüler. Her ikisi de susuyordu. Sanki söylenecek bir sözcüğün bu anın büyüsünü bozacağından korkuyordu. Sarmaş dolaş yatak odasına doğru sürüklendiler. Rüya'nın yıllardır içinde biriktirdiği ve asla açamadığı aşkı, Murat'ın da yıllardır Rüya'ya karşı içinde bastırdığı duyguları şimdi bir sel gibi coşmuş, ikisini de bilinmeyen bir geleceğe doğru sürüklüyordu. Güneşin ışıkları odaya vurduğunda uyandı Murat. Önce nerede olduğunu anlayamadı, sonra hatırladı. Saatine baktı, 9'u gösteriyordu. Gecenin sarhoşluğu geçmişti. Rüya yanında değildi, mutfaktan sesi geliyordu. Şarkı söylüyor galiba diye geçirdi içinden Murat. Giyindikten sonra yavaşça mutfağa gitti. Rüya bir yandan hafifçe mırıldanıyor, bir yandan da bir şeyler hazırlıyordu. Murat'ı görünce boynuna sarıldı ve onu uzun uzun öptü. ''Sen bir duş al istersen, ben de kahvaltıyı hazırlayayım. Banyoda sana temiz havlu çıkardım, bornozla var.'' Murat Rüya'yı bir kez daha öptü ve duşa gitti. Rüya dört dörtlük bir kahvaltı hazırlamıştı. Masa müthiş görünüyordu, oturdular. Uzun uzun kahvaltı ettiler. Rüya dün akşamki gibi durmadan bir şeyler anlatıyordu. Sabah asistanını aramış, işe gelemeyeceğini söyleyip kendine yarım gün izin vermişti. Kahvaltılarını bitirdiklerinde Rüya bir sigara çıkardı. ''Keyfim yerinde olunca bir sigara içerim.'' dedi. ''Sen de içer misin?'' ''Haydi ben de içeyim bir sigara.'' ''Dur, o zaman birer kahve de yapayım, öyle içelim.'' Rüya biraz sonra kahvelerle geldi. Sigaraları yaktıktan sonra Rüya yine sözü aldı. ''Bizim bakanlıkta karşılaşmamız ne güzel bir tesadüf oldu. Bu arada bakanlığa gelme nedeninle ilgili bir gelişme oldu mu?'' Murat birden tokat yemiş gibi oldu. Rüyadan yanında getirmiş olduğu listedeki dosyaların fotoğraflarını istemeyi unutmuş gitmişti. Bu konunun Rüya tarafından açılmış olmasına çok sevindi. İlk karşılaşmalarında yaptığı gibi eski bakanla olan parasal ilişki kısmına hiç girmedi. Mehmet H.'nin ve H. Holding'in vergilerini doğru beyan edip etmediğini anlamak için Kamu Yatırımları Bakanlığı ile olan ilişkileri de incelediğini anlattı. Sonra da sanki bunları anlatırken aklına gelmiş gibi yaparak iç cebindeki listeyi çıkardı. ''Sahi şu dosyaları incelemem gerekiyor ama bu incelemeyi resmi olarak yapmak istemiyorum. Sen bana bu dosyaların ön sayfalarının ve ihale miktarını gösteren sayfalarının bir şekilde fotoğraflarını çekip gönderebilir misin? Senin bu dosyaları almanda bir sorun olmaz değil mi?'' Murat sözünü bitirdiğinde Rüya'nın yüzünün kıpkırmızı olduğunu gördü. Rüya hiçbir şey söylemeden Murat'ın uzattığı listeyi aldı, uzun uzun baktı ya da bakar gibi yaptı. Murat o anda Rüya'nın çok bozulduğunu anladı ve bu konudan bahsettiğine çok pişman oldu. Artık Rüya bütün bu buluşmanın, birlikte geçen o harika gecenin ardında aslında bu işin olduğunu düşünecekti. Elinde tuttuğu listeden gözlerini ayırmadan sesi titreyerek konuştu. ''Olur, ben bunlara bakarım. Bana biraz izin verir misin?'' Rüya sigarasını söndürdü, ayağa kalktı ve içeriye gitti. Murat yaptığı hatayı anlamış, pişman olmuştu. Ama şimdi bunun üzerine ne söylese daha da kötü olacaktı. Rüya epey bir süre içeride kaldıktan sonra döndü, masayı toplamaya başladı. Yüzünde sabahki neşesinden eser yoktu. Gözleri de sanki ağlamış gibi kızarmıştı. Murat hiçbir şey söylemeden Rüya'nın masayı toplamasını izledi ve sonunda sigarasını söndürdü. ''Ben artık gideyim Rüya, bakanlığa uğrayacağım, sonra da uçağa yetişeceğim.''
''Tamam, seni geçireyim.''
Sesindeki sevgi, canlılık, neşe yok olmuştu. Kapıyı açtı, sarıldılar. Rüyadaki o eski sıcaklıktan eser kalmadığı için Murat onu öpmeye cesaret edemedi. Vedalaştılar, Murat asansöre bindi, binadan çıkıp taksi durağına yürüdü. Rüyanın dairesi ön cepheye bakıyordu. Başını kaldırıp pencereye baktı. Pencerede kimse yoktu, perdeler kapalıydı. Öndeki taksiye bindi. ''Havaalanına lütfen.'' Bakanlığa gideceği filan yoktu. Sadece Rüya kendisinden sırf bu dosyaları istemek için geldiğini sanmasın diye öyle söylemişti. Yol boyunca kendine defalarca nasıl böyle bir hata yaptım ben diye sordu. Sonunda dayanamayıp Rüya'yı aradı. Telefon uzun uzun çaldı ama Rüya açmadı. Rüya elinde Murat'ın verdiği listeyle koltuğa çökmüş kalmıştı. Kulakları uğulduyor, başı ağrıyordu. Bu kadar büyük bir darbeyi hak edip etmediğini sorguluyor, bir türlü sakinleşemiyordu. Mutfağa gitmek için ayağa kalkınca başı döndü. Dengesini kaybedip sehpada duran çok sevdiği Çin vazosuna çarptı. Vazonun devrilmesini ve yere çarpınca büyük bir şangırtıyla paramparça olmasını adeta yavaş çekimde seyretti. Uyuşmuş gibiydi, hiç aldırmadı, kalbi kırılmıştı. Çin vazosu kırılsa ne olurdu? Kendisini kullanılmış hissediyordu. Kızgınlığı Murat'a mı yoksa kendisine miydi henüz çözebilmiş değildi. Kalkanını bu kadar çabuk indirmiş olmasını, yıllarca saklayıp bastırmaya çalıştığı aşkını bir gecede ortaya dökmesini zayıflık olarak görüyor, Murat'ın onu kullanmasına izin verdiği için kendisini affedemiyordu. Murat bu kadar çıkarcı mıydı? Nerede kalmıştı onun yıllardır övündüğü değerleri? O sırada bir kez daha çaldı telefonu, arayan yine Murat'tı. Rüya açmadı ve telefonunu kapattı. Murat takside giderken rüya gibi geçen bir gecenin Karabasan'a döndüğünü düşünüyordu. Emre'nin peşinde. Polis memurları Mustafa ile Cem, komiser Cengiz'in verdiği görev gereği 2 saattir arabada oturmuş, Hale'nin sevgilisi Emre'nin sokağa çıkmasını bekliyorlardı. Sivil plakalı arabaları da Emre'nin oturduğu apartmanın önünde sokak boyunca duran arabaların arasına park etmişlerdi. Mustafa kuru yemiş yiyor ve elindeki telefondan mesajlarına bakıyordu. Cem apartman girişini gözetliyordu. İkisi de sıkılmıştı böyle boş boş oturmaktan. Bir saattir apartmana ne giren vardı ne de çıkan. Cem Mustafa'ya dönüp sordu, komiseri arasak mı acaba? Ne diyeceğiz? Adam evinden çıkmıyor, burada bekleyeceğimize karakola dönsek mi diye soralım istersen. Komiser bu aralar çok sinirli, şimdi fırça filan atar. Ben kaldıramam, istersen sen arayıp sor. Kıdemli polis varken çömezin araması ayıp olur. Biraz daha bekleyelim bakalım. Yaklaşık yarım saat sonra apartmanın kapısı açıldı. Kapıdan sarışın, uzun boylu, iyi giyimli genç bir adam çıktı. Cem adamı görünce bağırdı, bu o. Arabasına biniyor, izleyelim. Cem arabayı çalıştırdı, yavaşça park ettikleri sıradan çıktı ve Emre'nin bindiği siyah cipin peşine takıldı. Mustafa komiseri aradı. Evet Mustafa, ne oldu? Komiserim, Emre çıktı, arabasına bindi, biz de takıldık peşine gidiyoruz. Tamam, aman gözden kaybetmeyin. Nereye gittiğini, neler yaptığını anlayalım, arada bana bilgi verin. Tamam komiserim. Mustafa telefonu kapatınca Cem sordu, ne diyor komiser? İzlemeye devam edin, arada rapor verin diyor. Saat 2'ye geliyordu. Öğle yemeğine çıkmış olan çalışanlar iş yerlerine dönmüşlerdi. Okullarda da dersler devam ediyordu. Onun için trafik rahat sayılırdı. Cem arabayı son derece dikkatli sürüyor. Bir yandan siyah cipi kaçırmamaya, bir yandan da dikkat çekmeyecek bir mesafeyi korumaya çalışıyordu. Bir süre nereye gittiklerini tam anlayamadan izlemeyi sürdürdüler. Sonra kuzeye, Karadeniz yönüne döndüklerini fark ettiler. Siyah cip Zekeriya Köy Kilyos yolu üzerinde bir süre gittikten sonra yol kenarında altında market olan bir binanın önünde durdu. Cem cipe fazla yaklaşmadan yolda park etmiş arabalardan birisinin arkasına park etti. Emre arabasından indi ve binanın girişine doğru yürüdü. Diyaf ona bir şeyler söyledikten sonra açılan kapıdan içeri girdi. Mustafa ile Cem de arabadan indiler ve yürüyerek binaya geldiler. Burası şehrin kalabalık ve sıkışık semtleri gibi değildi. Çevrede çoğunlukla bahçe içinde villalar vardı. Emre'nin girdiği binanın zemin katında marketle birlikte bir de emlak ofisi vardı. Emlak ofisinin kapısında kapalı yazısı asılıydı. Binanın ana girişindeki duvarda bir isim levhası vardı. Levhada B Vakfı yazıyor, başkaca bir bilgi bulunmuyordu. Mustafa ile Cem binayı inceliyor gibi görünmemek için markete girdiler. Markette mavi önlüklü bir kadın yeni gelmiş gıda kolilerini açıp raflara yerleştirmekle meşguldü. Başka kimseler yoktu. Cem bir şişe su ve 2 patates cips, Mustafa da 2 kutu kola aldı. Parayı ödemek için kasaya giderlerken kadın da yaptığı işi bırakıp tezgahın arkasına geçti. Mustafa sordu. Bu sizin komşu emlakçı pek iş yapamıyor galiba.
Yok, işleri fena değildir ama bugün cenazeleri var. Onun için açmadı ofisini. Belki ilerleyen saatlerde gelir.
Hay Allah, başları sağ olsun. Bu kez Cem söze girdi. Bu binadaki vakıf neyle uğraşıyor biliyor musunuz?
O vakıf bizim ev sahibimiz. İnşaat işleriyle ve bazı hayır işleriyle uğraşıyorlar diye biliyorum.
Ne gibi hayır işleri? Kadın bu sorudan pek hoşlanmamıştı. Biraz da terslenerek kestirip attı.
Bilmiyorum. Kendilerine sorun isterseniz.
Üstelemediler. Parayı ödeyip dışarı çıktılar ve arabalarına döndüler.
Bu kadına vakfı sorman pek iyi olmadı. Kesin bizden kuşkulandı. Allah vere de yukarıya haber vermese.
Yok be abi, görmedin mi? Gariban birisi kadın.
Mustafa yanıtlamadı. Komiser Cengiz'i aradı. Komiserim, rahatsız ediyorum.
Söyle Mustafa, dinliyorum.
Komiserim, Emre Kilyos yolu üzerinde bir binaya girdi. Bina B vakfına aitmiş. Karşı tarafta bir anlık sessizlik oldu. Sonra komiser sordu.
Bu bizim savcı Selim Bey'in incelediği vakıf değil mi? Ne yapıyor Emre orada?
Bilmiyorum komiserim. Biz dışarıda park ettik. Bekliyoruz.
Tamam, siz beklemeye devam edin. Bir gelişme olursa beni arayın.
Telefonu kapatınca Cem sor. Ne diyor?
Beklememizi, bir gelişme olursa haber vermemizi istiyor.
Cem poşetten bir kutu kola çıkarıp açtı. Bıkkın bir tavırla omurdandı.
Kim bilir bu herif kaç saat sonra çıkacak.
Sıkıcı bir bekleme faslı başladı. 2 saat boyunca müzik dinleyerek, cips yiyip kola içerek arabanın içinde beklediler. Zamanla ben arabadan çıkıp kısa yürüyüşler yapıyorlar, hareketsiz kalmaktan ağrıyan bacaklarını rahatlatmaya çalışıyorlardı. Sıkıntının tavan yaptığı sırada binanın kapısı açıldı, genç bir adam çıktı ve onlara doğru yürümeye başladı. Mustafa sesinde hafif bir telaşla sordu.
Bu herif bize doğru mu geliyor Cem?
Aynen öyle abi.
Genç adam arabanın yanına geldi, içeri doğru baktı ve birisini mi arıyorsunuz dedi.
Mustafa hemen yanıtladı. Evet, emlak komisyoncusu arkadaşı bekliyoruz, bir arsayla ilgileniyoruz da.
Genç adam inanmamış bir ifadeyle baktı, sonra başını sallayıp geri döndü, binaya doğru yürümeye başladı.
Mustafa, herhalde merketteki kadın yukarıya haber verdi dedi. Bu herifin bizi fark ettiğinden komisere hiç söz etmeyelim.
Haklısın abi, yoksa komiser kendimizi belli ettik diye bize fena söylenir. Bu herif durumu öğrendiğine göre Emre de biliyordur. Bundan sonra beklemenin de izlemenin de anlamı kalmadı ya, neyse.
Doğru diyorsun da abi, komisere bir şey söylemeyeceğimize göre çaresiz bekleyeceğiz.
Biraz daha beklediler, binanın kapısı yine açıldı. Emre ile az önce arabalarına gelen genç adam dışarı çıktılar. Polislerin arabasına bakıp bir şeyler konuştular, sonra da el sıkışıp vedalaştılar. Emre arabasına binip yola çıktı. Mustafa ve Cem yeniden siyah cipi izlemeye başladılar. Mustafa komiseri aradı.
Komiserim, Emre çıktı, takipteyiz.
Tamam, siz takipte kalın. Bir gelişme olsa bana yine haber verin.
Tamam komiserim.
Trafik şimdi biraz daha yoğunlaşmış olsa da hala akıcıydı. Cem gözünü cipten ayırmadan konuştu.
Sözde görünmemeye çalışarak izliyoruz ama herif onun peşinde olduğumuzu biliyor. Aslında bu yaptığımız izlemenin hiç anlamı yok.
Devam Cem, başka çaremiz yok.
Biraz daha gittiler, Cem tekrar konuştu.
Mustafa abi, adam sanki evine dönüyor gibi. Allah beri de komiser orada akşama kadar bekleyin demese.
Umarım demez, yoksa perişan oluruz.
İşe bak, benim arkadaşlara sözüm vardı. Akşam halı saha maçı yapacaktık.
Dur bakalım oğlum, hemen teslim olma. Daha bir şey olduğu yok.
Yaklaşık 40 dakika kadar süren yolculuğun ardından Emre evinin önüne geldi. Arabasını park edecek bir yer buldu ve apartmana girdi. Cem de arabayı geride bir başka arabanın arkasına park etti ve beklemeye başladılar. Bir süre sonra Cem komiseri arayıp talimat almaları için ısrar edince Mustafa istemeyerek aradı.
Komiserim, Emre'yi evine kadar izledik. 1 saattir içeride. Ne yapalım? Talimatınız ne olur?
Karakola dönün Mustafa. Zaten mesainin bitmesine de bir şey kalmadı.
Tamam amirim, dönüyoruz.
Telefonu kapatınca Cem heyecanla sordu.
Ne diyor abi? Dönüyoruz galiba değil mi?
Mustafa güldü. Dönüyoruz. Halı saha maçını kaçırmadın.
Dönüş yolunda ikisi de geceyi kurtardıkları için keyifliydiler. Komiser masasının başında oturmuş elindeki listeye bakıyordu. Her bir şüpheli için lehte ve aleyhte kanıtların sıralandığı bir listeydi bu. Listenin son sütununda kişinin sorgulanıp sorgulanmadığı yazılıydı. İçlerinde yalnızca Emre'nin sorgusu yapılmamıştı. Bunu özellikle sona bırakmıştı komiser. Ötekilerden aldığı bilgilere göre sorgulayacaktı Emre'yi. Komiser listeye dalmış gitmişken kapı açıldı. İçeriye Mustafa ve Cem girdi.
''Hoş geldiniz çocuklar, oturun anlatın bakalım bütün ayrıntıları.''
Mustafa neler yaptıklarını anlattı. Vakıftan çıkıp yanlarına gelen genç adam kısmından hiç söz etmedi. Anlatması bitince komiser not defterinden başını kaldırdı.
Tamam çocuklar, sağ olun. Emre'nin Mehmet E'nin şirketinden ayrıldıktan sonra da vakıfla ilişkisini sürdürdüğünü öğrenmiş olduk. Bunu savcıya bildireyim dedi.
Mustafa ile Cem izin isteyip çıktılar. Komiser Cengiz savcı Selim'i aradı.
İyi akşamlar savcım, nasılsınız?
İyi akşamlar Cengiz Bey, ben iyiyim sağ olun.
Herhangi bir sağlık sorunu yok değil mi?
Yok hayır, bu migren ağrısı bende yılda bir veya iki kez olan bir şey. O olmadığında gayet iyiyim. Bu arada hastanede bana destek olduğunuz için tekrar teşekkür ederim.
Rica ederim.
Siz nasılsınız komiserim?
Sağ olun, ben de iyiyim. Bu halenin sevgilisi Emre vardı biliyorsunuz.
Evet, siz sorgusunu daha ileri bir tarihe bırakmıştınız. Onu mu sorguladınız?
Hayır, henüz değil. Bugün peşine bizim arkadaşlardan ikisini taktım. Öğleden sonra evinden çıktığı andan itibaren onu izlediler. Adam Kilyos yolu üzerinde bir binaya gidip orada saatlerce kalmış, sonra da evine dönmüş.
Savcı ilgisiz görünmemeye çalıştığını belli eden bir ses tonuyla sordu. O binada kim oturuyormuş, bunu belirleyebilmiş mi sizin arkadaşlar?
Sayın savcım, o bina sizin incelediğiniz B vakfına aitmiş.
Bu yanıt savcıyı heyecanlandırmıştı.
Ne diyorsunuz?
Bir sessizlik oldu, savcı devam etti.
Ben vakfın adresini tespit etmiştim. Siz Kilyos yolunda bir bina deyince aklıma bir an vakıf geldi ama tesadüf herhalde deyip geçtim.
Hale sorgusunda Emre'nin bu vakıf işlerinde Mehmet Ağa'nın danışmanlığını yaptığından söz etmişti.
Evet, bana verdiğiniz sorgu tutanağında ben de okumuştum.
Ama açıkçası Mehmet Ağa onu işten ayırdıktan sonra Emre'nin vakıfla ilişkisi de kesilmiştir diye düşünüyordum.
Demek ki vakıfla ilişkisi sadece Mehmet Ağa'nın işleriyle ilgili değilmiş.
Öyle anlaşılıyor.
Tamam komiserim, bu bilgi önemli. Bundan sonrasını ben hallederim. Şu vakfı yakın zamanda bir ziyaret edeyim bakayım.
Tamamdır Selim Bey, iyi akşamlar.
Tekrar teşekkürler komiserim, iyi akşamlar.
Komiser telefonu kapattığında bu cinayetle B vakfı arasında bir ilişki olma ihtimali ilk kez zihninde yer tutmaya başlamıştı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 145.